Ayrım 27.
Evlenmeden önce seks yapmak. Aydınlanmış biri olmak istiyorsan seks yapmaya devam etmeli misin? Ve böyle devam edip gider. Her gün kendi kararlarınızı almalısınız. Bunu yaparken, sadece karar verirken kim olduğunuzu ilan ettiğinizi ve gösterdiğinizi bilin. Her eylem bir kendini tanımlama eylemidir. İşte anladın. Çünkü bunu çok tekrar ettin. Tekrarlamak iyidir, bütünlemeye imkan tanır. Şimdi daha önce de söylediğim başka bir şeyi tekrarlayacağım. Günlük tavır ve seçimlerinde sadece kim olduğunu bildirmekle kalmaz, ayrıca benim kim olduğuma da karar verirsin. Çünkü sen ve ben biriz. Bu nedenle en geniş anlamıyla sorunu yanıtlıyorum. Bunu senin, sizin sayenizde yapıyorum. Ve sorunun cevaplamasının tek yolu da bu. Bu cevaptan gerçek doğacaktır. Bu varlığınızın gerçeğidir. Bu gerçekte varoluşunuzdur. Unutma ki sen bir insanoğlusun. Ne olacağın sana bağlıdır. Her ne kadar bunu sana pek çok kereler söylesem de bu senin önceden ciddi bir şekilde göz önünde bulunduramadığın bir şeydir. Tamam, tamam. Fakat bir olmak eşitlik anlamına gelmiyor değil mi? Senden en azından bunu duyabilir miyim? Doğru, bir olmak aynı olmak demek değildir. Öyleyse bir olmak ne demek? Soru, bir olmak ne demek değil, bir olmak sana ne ifade ediyordur? Bu her insanın kalbinde alınması gereken bir karardır ve bu karar yoluyla kendi geleceğinizi yaratacak ya da sona erdireceksiniz. Kararsız kalıp düşünseniz bile size yardım etmek için doğru olanı yapmak için değil, çünkü doğru göreli bir terimdir. Fakat gitmek istediğinizi söylediğiniz yere gitmek için, yapmak istediğinizi söylediğiniz şeyi yapmak için verilmiş olan bir kılavuz, anlayış, bilgelik vardır. Daha önce de belirttiğim gibi insan ırkı olarak, tür olarak beraberce uyum ve barış içinde yaşamak istediğinizi, çocuklarınız için daha iyi bir dünya yaratmak istediğinizi, mutlu olmak istediğinizi söylüyorsunuz. Başka hiçbir şey de olmasa bile hepiniz bu konuda hemfikir olabilirsiniz. Bu nedenle size bir kılavuz verilmiştir ve bu 3 maddede anlatılabilir. 1. Hepimiz biriz. 2. Her şeyden yeterince var. Ve 3. Yapmamız gereken hiçbir şey yok. Burada geniş bir şekilde tartıştığımız ilk madde, ikinci ve üçüncü maddeler anlaşıldığında daha iyi ve kolayca uygulanabilir. Ben de bu bilgiliğin nasıl uygulandığını ve günlük hayatta nasıl pratik olarak kullanıldığını görmek istiyorum. Öyleyse diğer maddelere geçelim. 19. Tanrı ile sohbetler üçlemesinin sonunda bu 3 maddeyi saymıştın. Evet, ikinci madde olan yeterince varı anlarsan, İlk madde olan hepimiz birizin nasıl uygulanacağı hakkında büyük bir ipucuna sahip olursun. Yeterince var ne anlama geliyor? Tam olarak dediği şeyi yeterince var. Mutlu olmak için ihtiyaç duyduğunuz şeyden yeterince var. Yeterli zaman, yeterli para, yeterli yiyecek, yeterli sevgi var. Tek yapmanız gereken bunu paylaşmak. Size bol bol verdim. Hepiniz için yeterince var. Bu doğruyu yaşarsanız, bunu gerçekleştirdiğiniz işlevsel bir parçası yaparsanız, paylaşmak istemediğiniz hiçbir şey, saklamaya çalıştığınız hiçbir şey kalmaz. Ne aşk, ne yiyecek, ne de para. Bu para biriktirmek zorunda değiliz anlamına mı geliyor? Bir şeye sahip olmayı seçmekle onu saklamayı seçmek arasında fark vardır. Aslında yeterince var, gerçeğini bildiğinizde hayatta kendinizin seçtiği iyi şeylerden herhangi bir tanesine de kolayca sahip olabilirsiniz. Bu doğru, ancak herkes için yeterince olduğunu anladığımda benim için de yeterli olduğuna inanma iznini kendime verebilirim. Gene de bu şansa kalmış bir şey, çünkü herkes için yeterince var gibi gözükmüyor. Görünüşe göre yargılama, herkes için yeterince yokmuş gibi gözükmesinin nedeni, yeterinden fazlasına sahip olan çoğu insanın sahip olduklarının çok az bir kısmını daha az şeye sahip olan insanlarla paylaşmalarıdır. Dünyadaki insanların küçük bir bölümü dünyanın zenginliğinin çok büyük bir kısmına sahiptirler ve dünyanın kaynaklarının devasa bir parçasını kullanmaktadırlar. Bu çok orantısız bir paylaşımdır ve bu orantısızlık gün geçtikçe azalmak yerine büyümektedir. Evet, evet, evet. Daha şimdiden bazı insanların sabırsızlıkla bu noktaya daha önce de temas etmiştin dediklerini duyabiliyorum. Ve tabii ki haklılar. Çünkü her zaman olduğu gibi bu diyalog daireseldir. Kendi üzerinde dönüp durur. Fakat sabırsız olmalarının nedeni belki de burada duymak istemedikleri bir şeyin tekrar ve tekrar söylenmiş olmasıdır. Görmek istemedikleri bir şey belirtilmiştir. Bir kez daha senin sosyal ruhsallık dediğin alana girmeye cüret ediyoruz. Ve pek çok insan da buna girmek istemiyor. Çünkü bu onları bakmak istemedikleri şeylere bakmaya zorlamaktadır. Gene de burada asıl önemli konuya geliyoruz. Sadece sen bir olma gerçeğinin nasıl uygulanacağına karar verirsin. Dünyadaki tüm vaazlar ve tüm öğretiler bir değişikliğe yol açmayacaktır. Sadece insan kalbinde bir değişiklik olduğu zaman insanların yaşama şartlarında da değişiklik olacaktır. Böyle bir değişiklikle ne sebep olabilir? Sorulması gereken ne değil, kimdir ve cevap da sensin. Sen yapabilirsin. Şimdi. Ben mi? Şimdi mi? Eğer sen değilsen kim peki? Şimdi değilse ne zaman? Yahudi bilgiliği literatüründen eski bir soru. Evet, bunu uzun bir süredir soruyorum. Cevabın ne peki? Pekala, cevabım ben ve şimdi. Senin ağzından benim kulaklarıma, unutma ki evladım, Tanrı ile bir dostluk yaratmanın 7 adımından biri Tanrı'ya yardım etmektir. Şimdi bunu yapmaya karar verdin. Aferin sana. Bu kararın bu işe yarayacak. Aferin sana. İnsan kalbinde değişikliğe yol açacak bir sözü yaymayı, bir mesajı taşımayı kabul ettiğin zaman insanların yaşama koşullarında değişikliğe yol açmakta da önemli bir rol oynarsın. İşte bu nedenle ruhsallık tamamen politiktir. Fakat acaba burada seninle biraz tartışabilir miyim? Yapmamız gereken hiçbir şey olmadığını söylediğini sanmıştım. Öyle söylemedim ve yapmanız gereken bir şey yok. Öyleyse neden bahsediyoruz ki? Mesajı taşımak, bir şey yapmak değil mi? Hayır, bu olduğun bir şey. Mesajı yapamazsın, sadece mesaj olursun. Çünkü sen kendini insan yapmıyorsun, insan oluyorsun. Mesajı kendinle birlikte değil, kendin nasılsan öyle iletirsin. Sen mesajsın. Bu senin eyleme dökülmüş ruhsallığındır. Bunu görmüyor musun? Mesajın senin yaşanan hayatındır. Sen kendin olan bir sözü yayarsın ve söz eti yarattı diye yazılı değil midir? Evet, fakat bu söz bu anlama mı geliyor? Evet. Bunu nasıl bilebilirim? Yani emin olabilirim. Benim sözüme sahipsin. Kendi içinde benim sözüme sahipsin. Kelimenin tam anlamıyla sen Tanrı'nın bedenlenmiş sözüsün. Şimdi sadece sözü söyle ve ruhun iyileşecektir. Sözü söyle, sözü yaşa, söz ol. Tek kelimeyle Tanrı ol. Evet, sözüm. Kesinlikle, bu kesinlikle doğru. Gittiğimiz yer bu mu? Ben, sen olduğumu mu farz etmeliyim? Olmayı farz etmemelisin, öylesin. Senden bir şey yapmanı istemiyorum. Ben sana gerçekte kim olduğunu söylüyorum. Sen zaten olmayı aradığın şeysin. Bunun için yapman gereken hiçbir şey yok ve bu kutsal bilgilik üçlemesinin 3. maddesidir. Fakat dışarı çıkıp Tanrı gibi davranmaya çalışırsam insanlar delirdiğimi düşüneceklerdir. Tam anlamıyla neşe dolu, tam anlamıyla sevgi dolu, tam anlamıyla kabullenici, tam anlamıyla kutsayıcı ve tam anlamıyla müteşekkir olduğun için mi seni deli sanacaklar? Hayır, demek istediğim dışarı çıkıp da Tanrı gibi davranmaya çalışırsam. Tanrı böyle davranır. Demek istediğin dışarı çıkıp da Tanrı'nın davrandığı gibi davrandığında insanlar senin delirdiğini sanacaklardır. Yani tamamen güçlü, kontrol edici, istekli, öç alıcı ve cezalandırıcı davranırsan. Fakat intikam senindir. Bunu sen söyledin. Hayır, bunu siz söylediniz. Ben asla böyle bir şey söylemedim. Öyleyse kişi Tanrı'nın 5 tutumunu uygulayarak Tanrı gibi davranır. Kabuslarımızda hayal ettiğimiz Tanrı gibi değil, gerçekte olduğu gibi, doğru mu? Evet, bu yapmak değil olmak meselesidir. Siz nasılsanız bu tavırlarda öyle olacaktır. ve bu olma bildirisini bilinçsizce değil de bilinçli bir şekilde yaparsanız, bilerek yaşamaya, düşünerek yaşamaya başlarsınız. Unutma ki düşünerek uyumlu ve yararlı bir şekilde yaşamanızı önermiş ve bunun ne anlama geldiğini de açıklamıştım. Bu konuda daha fazla örneğe ihtiyacın var mı? Hayır, geçen sefer bunu anladığımı sanıyorum. Güzel, şimdi sana bir sır vermeme izin ver. Üçüncüyü yaparsan ilk ikisi otomatik olarak olacaklardır. Yararlı bir şekilde yaşamaya azmet, yaşamının ve yaptıklarının başkaları için de yararlı olmasına karar ver. Böylece kendini düşünerek ve uyumlu bir şekilde yaşarken bulacaksın. Bu gerçektir. Çünkü yararlı bir şekilde yaşamak senin bilerek yaşamana, bir şeyleri bilinçsizce değil de düşünerek ve bilinçli bir şekilde yapmana neden olacak ve uyumlu bir şekilde yaşamanı sağlayacaktır. Çünkü başkalarına yararlı olan bir şey onlarla uyumsuz olamaz. Şimdi sana hayatını yararlı bir şekilde yaşadığından emin olman için 3 tane araç vereceğim. Bunlar bütüncül yaşamanın esas kavramlarıdır. Farkındalık, dürüstlük, sorumluluk. Bana o kadar çok malzeme verdin ki bu öğreti daha ne kadar devam edecek? Tüm hayatın boyunca dostum, tüm hayatın boyunca. Bu asla bitmeyecek mi? Bunu anladım diyebileceğim bir zaman asla gelmeyecek mi? Bunu anladım diyebileceğin bir zaman elbette gelecektir. Fakat o an geldiğinde daha anlaşılacak çok şey olduğunu göreceksin. Bunun nedeni daha fazlasını gördükçe görülecek daha fazla şey olduğunu görmendir. Anlıyor musun? Ve böylece büyüme ve anlama sürecini asla durdurmazsın. Gereğinden fazla büyük olamazsın. Gereğinden hızlı ve gereğinden çok da büyüyemezsin. Bu mümkün değildir. Büyümeyi sona erdiremezsin. Ne kadar büyük olabileceğinin sonu yoktur. Ve bir şeyi anlamak iyi olduğu sürece onu anlamak hakkında endişelenmene gerek yoktur. Çünkü anlamak her zaman iyidir. Bu öğretiler yoluyla hayat hakkında anlayacağın her şey senin için iyidir. Fakat öğreneceğim hiçbir şey olmadığını söylemiştin. Gerçek öğreti onun sayesinde öğrenebileceğin bir süreç değildir. Senin hatırlamana neden olan bir süreçtir. Burada hiçbir şey senin için yeni değil. Ruhun bunların hiçbirisinden ürkmesin. Gerçek öğreti asla bir bilgiyi içeri koyma süreci değildir. Bilgiyi çekip çıkarma sürecidir. Gerçek bir usta öğrencisinden daha fazla bilgiye değil, daha iyi bir hafızaya sahip olduğunu bilir. Konuşmalarımız sırasında değerli bulduğun şeyleri gerçek hayata, günlük yaşama, pratik, işlevsel bir gerçek olarak nasıl uygulayacağını bilmek istediğini söyledin. Bunu başarabileceğin yollar öneriyorum. İstediğini elde etmende sana yardım ediyorum. Tanrı ile dost olmak bu demektir. Teşekkür ederim. Öyleyse bana esas kavramlardan bahset. Farkındalık, yaşamayı seçebileceğin bir var olma durumudur. Anın farkında olmak demektir. Olan şeye ve bunun olma nedenine, meydana gelen şeye ve meydana geliş nedenine, bunun olmamasına neyin neden olduğuna, her seçimin ve eylemin olası her sonucuna ve bu sonuçları olası ve mümkün yapan şeye dikkat etmek için şevk duymak hakkındadır. Farkındalık içinde yaşamak, bilmiyormuşsun gibi yapmamaktır. Hatırlarsan, bildiği halde bilmiyormuş gibi yapanlar var demiştim. Farkındalık, farkında olmak ve farkında olduğunun farkında olmak demektir. Farkında olduğunun farkında olduğunun farkında olmak ve farkında olduğunun farkında olduğunun farkında olduğunun farkında olmak demektir. Farkındalığın pek çok aşaması vardır. Farkındalık, farkında olduğun farkındalık aşamasının farkında olmak hakkındadır ve eğer bunun farkındaysan, farkında olamayacağın bir farkındalık aşamasının olmadığının farkına varmak demektir. Bir farkındalık hayatı yaşarsan artık bilinçsize hareket edemezsin. Yapamazsın çünkü bilinçsizce hareket ettiğinin farkındasındır ve bu da bilinçli bir şekilde hareket ettiğin anlamına gelir. Farkındalık, hayatı yaşamanın zor olmadığının farkına vardığında bir farkındalık hayatı yaşamak zor değildir. Farkındalık kendi kendini besler. Farkındalığın farkında değilsen bunun neye benzediğini bilemezsin. Hatta bilmediğini bile bilmezsin. Unutmuşsundur. Bildiğini unuttuğunu gerçekten bilmezsin ve böylece kesinlikle bilmezsin. İşte bu nedenle hatırlamak bu kadar önemlidir. Ben bunu yapmak için buradayım. Senin hatırlamana yardım etmek için buradayım. Dostlar bunun içindir. Senin bir başkasının hayatında yapacağın da budur. Başka herkesin hayatında da. Diğerlerinin hatırlamasına yardım etmek için buradasın. Belki de bunu unutmuşsundur. Bir kez hatırlaman sağlandı mı, farkındalığa tekrar geri getirilmiş olursun. Bir kez farkındalığa kavuştun mu, farkındalığının farkına varmaya başlarsın ve farkında olduğunun farkında olursun. Farkındalık, içinde bulunulan ana dikkat etmek demektir. Meydana gelen neşe, onu durdurmak, ona bakmak, onu dinlemek, onu hissetmek, onu tam anlamıyla deneyimlemek demektir. Bir meditasyondur. Farkındalık her şeyi bir meditasyona döndürür. Bulaşıkları yıkamayı, sevişmeyi, çimleri biçmeyi, birisine bir söz söylemeyi, bunların hepsi birer meditasyona dönüşür. Ne yapıyorum? Bunu nasıl yapıyorum? Bunu neden yapıyorum? Bunu yaparken ne oluyorum? Bunu yaparken neden böyle oluyorum? Şu anda ne deneyimliyorum? Bunu nasıl deneyimliyorum? Bunu neden bu şekilde deneyimliyorum? Bunu deneyimlerken ne oluyorum? Bunlardan herhangi birinin deneyimlediklerimle ne ilgisi var? Bunlardan herhangi birinin diğer insanların benim hakkımda deneyimledikleriyle ne ilgisi var? Farkındalık, gözlemlenmemiş, gözlemleyici aşamasına ilerlemektir. Kendini izlersin ve sonra kendini izleyen kendini izlersin. Ve sonra kendini izlerken kendini izleyen kendini izlersin. Sonunda kendini izlerken izleyen kimse kalmaz. Gözlemlemeyen gözlemleyici haline gelirsin. Bu tam bir farkındalıktır. Çok kolaydır. Göründüğü kadar zor ya da karmaşık değildir. Durdurmak, bakmak, dinlemek, hissetmek demektir. Bilmek ve bildiğini bilmek demektir. Miş gibi yapmaya son vermek demektir. Şimdi gerçekten işe hazırsın. Kendin için hazırsın. Geçmişte yaptıklarını hazır olmadan yapıyordun. Artık bunu yapabilirsin. Bu ilginç. Hiç böyle bir şey duymamıştım. Evet, duydun. Bu da bunu öğretmiştir. Krishna bunu öğretmiştir. İsa bunu öğretmiştir. Yaşamış olan ve şimdi yaşamakta olan her usta bunu öğretmiştir. Bunda yeni bir şey yok. Ruhunu şaşırtacak hiçbir şey yok. Niş gibi yapmaya son verdiğinde tamamen dürüst olursun. Dürüstlük ikinci araçtır. Dürüstlük önce kendine ve sonra başkalarına farkında olduğun şeyi söylemek demektir. Dürüstlük senin temsil ettiğin şeydir. Artık bir şeylere katlanmaz fakat bir şey için dayanırsın. Tahammül etmekten vazgeçene dek bir şeye dayanamayacağına dikkat etmiş olmalısın. İşte bu nedenle tamamen dürüst olduğunda başın dik gezdiğini söylenir. Tanrı ile Sohbetlerin ikinci kitabında gerçeği söylemenin 5 aşaması sayılmış ve bu 5 aşamanın tam olarak görünür ya da şeffaf olarak adlandırılabilecek bir hayata nasıl yol açabilecekleri açıklanmıştır. Bu iki kelime birbirine ilgi bakımından bitişiktirler. Tamamen görünür olmak son derece şeffaf olmaktır. İnsanlar senin ta içini görebilirler. Gizlenmiş gündemler yoktur. Ne kadar görünür olursan o kadar şeffaf olursun. Dürüstlük aracını düzenli olarak kullanın ve hayatınızın değişmesini izleyin. Bunu ilişkilerinizde kullanın, iş ortamında kullanın, politikalarınızda kullanın, okullarda kullanın, her yerde, her zaman kullanın. Ne yaptığınızın farkında olun ve bu konuda dürüst olun. Sizin yol açtığınızı gayet iyi bildiğiniz sonuçlar hakkında dürüst olun. Sonra onlar için sorumluluk almayı seçin. Bu ikinci araçtır. Bu büyük bir olgunluğun, büyük bir ruhsal gelişimin işaretidir. Toplumunuz sorumluluğu ceza ile eşit gördüğü için bunu asla yapmak istemeyeceksiniz. Geçmişte sık sık sorumluluk almak, hatayı üstlenmek anlamına gelmişti. Fakat sorumluluk, suçluluk anlamına gelmez. Daha çok sizin neden olduğunuz sonuçları olabildiğince en iyi şekle sokmak için yapabileceğiniz neyse onu yapmaya ve düzeltebilecek olanı düzeltmeye istekli olmak demektir. Diğer insanlar ise bu sonuçları herhangi bir şekilde zarar verici olarak deneyimlemeyi seçebilirler. Bazı insanlar, her insan kendi yaptıklarından sorumludur. Çünkü hepimiz kendi gerçeklerimizi yaratırız. Bu nedenle her ne kadar ben sebep olabilsem de senin başına gelen şeylerden sorumlu değilim diyen bir yolda yürümeyi seçmişlerdir. Ben bunu yeni çağ kaçamağı diye adlandırıyorum. Bence bu her insanın bir yaratıcı olduğunu ilan eden yeni çağ hareketi mantığına ters bir anlam verme eğilimidir. Halbuki ben size her birinizin birbirinizden sorumlu olduğunuzu söyledim. Siz gerçek anlamda kardeşinize göz kulak olursunuz. Bunu anladığınızda insanlığın deneyimlediği tüm sefaletler, kederler, acılar yok olacaktır. Böylece yeni İncil'i hepimizi birizi temel alan ve esas kavramlarla, yani farkındalık, dürüstlük ve sorumlulukla desteklenen yeni bir toplum oluşturacaksınız. Başka kanunlar, başka kurallar ya da düzenlemeler olmayacaktır. Kanun yapmaya gerek olmayacaktır. Çünkü en azından ahlakı kanunlaştıramayacağınızı öğrenmiş olacaksınız. Okullarınız esas kavramları öğretecektir. Tüm ders programları bu çerçevede düzenlenecektir. Edebiyat, kompozisyon ve matematik gibi konularda bu kavramlar yoluyla öğretilecektir. Dünya ekonomisi esas kavramları yansıtacaktır. Tüm yapı bu kavramların çevresinde inşa edilecektir. Satın alma, ticaret ve satış gibi etkinlikler onlar tarafından yönlendirilecektir. Hükümetiniz bu kavramları destekleyecektir. Bürokrasi bu kavramların etrafında şekillenecektir. Kamu hizmetleri, adalet ve kaynak yönetimi ve dağıtımı gibi bölümler bu kavramlara uygun olarak yönetileceklerdir. Dinleriniz bu esas kavramları destekleyeceklerdir. Tüm ruhsal inanış sistemi bunların etrafında şekillenecektir. Koşulsuz sevgi, sınırsız paylaşım, duygusal ve bedensel iyileşme gibi deneyimler onlar sayesinde mümkün olacaktır. Sonunda bir başkasının deneyimi için duyulacak sorumluluktan kaçınmanın imkansız olduğunu öğreneceksiniz. Çünkü başkası diye bir şey yoktur. Sadece pek çok şekilde ifade edilen sen varsın. Bunları bilmekten dolayı her şey değişecektir. Değişiklik o kadar dramatik, o kadar yayılmış ve o kadar tam olacaktır ki şu an deneyimlediğiniz dünya sanki bir kabus gibi görünecek, sanki dünyanın sonu gelmiş gibi olacaktır ve aslında gerçekten aydınlanmış olacaksınız. Aydınlanmanızın zamanı sizin elinizdedir. Yenilenmenizin, tekrardan yaratılmanızın zamanı size bağlıdır.